Ayrım 21, sayfa 288. Düğün gecesi. Mustafa'cığa dört başı mamur bir nikah kıydıran arkadaşları, onu gurbet ilinde evlenirken de bırakmamaya azmetmişler, akşama bir cümbüş dernek yapmaya, hatta bir de düğün yemeği yani zerde ile pilav hazırlamaya karar vermişler. Pilav Stiri'de de olsa pilavdır. Fakat zerdenin bir takım malzemesi vardır ki mübareği Türkiye'den başka bir yerde bulamazsınız. Mesela önce safran lazımdır ki stirinin altını üstüne getirsen bir dirhemini bulamazsın. Fakat Mehmetçikler bunu dinler mi? Boşnak Ahmet'i önlerine katmışlar, dükkan dükkan dolaşıyorlar. Belaya bakın ki Ahmet de bu mübareğin değil kendisini, rengini, hatta Türkçe ismini bile doğru dürüst bilmiyor. Dükkanlardan bir şey soruyor, izahat veriyor ve Mehmetlerin tarifine göre rengini, kokusunu anlatıyor ama aldığı cevap yalnız uzun bir gülüşmeden ibarettir. Nihayet bu diyarda safran bulunamayacağını anlayan Mehmetçikler mahzun mahzun aşçıbaşının yanına döndüler. Safransız zerde pişirmesini teklif ettiler. Öteki diyordu ki, iyi emme, o vahit zerde değil de tatlılı pirinç çorbası olur. Ülen sabahtan beri ayağımıza kara su indi, varsın ne olursa olsun yapıver işte. Akşam düğün evinde değil de bölüğün bir takımının oturduğu istasyon civarındaki büyük barakada toplanıldı, pilav zerde yenildi. Bu akşamki cümbüşün mihrakını yine Hüseyin'le Nuri teşkil ediyor ve eğlencenin tam olması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir sahne süsü verilmiş olan barakanın baş tarafındaki kısmında önce destancı Nuri, Konya'nın şu meşhur oturak havasını çaldı. ''Aman ben yandım, ellerin geğinde şaşırdım kaldım.'' Ve bir hemşerisi de göbek ata ata oynadı. Arkasından Hüseyin münasip bir arkadaşının boynuna bir ip geçirdi, karavanalardan birisini tef gibi eline aldı, mükemmel bir ayı oynattı. Ötekisi ah diye naralar atıp başını salladıkça Mehmetler gülmekten kırılıyor, hay ocağın batmaya vaziyeti bozu, nereden çıkardın bu maskaralıkları diye söyleniyorlardı. Meclis bir ayrı daha devam ettikten sonra Hüseyin'in bir nutkuyla kapandı. ''Hemşeriler, şu gavurun diyarına geldik, ekmeğini yedik, suyunu içtik, birçok ahbaplıklar yaptık, hayli karı kızanının hakkından geldik, seviştik, anlaştık, emme ve lakin akraba olmadan gidiyorduk. Gözünü sevdiğimin Mustafa'sı bu işi de becerdi, gider ayak bize bir de gavurdan yenge peydahladı. Şimdi yalnız bizim gözümüz arkada kalmayacak, bir de Polakların gözleri bizim arkamızdan hasret çekecek.'' Bu Mustafa'nın ettiğine şaşmıyorsun. Hani benim de elimden gelse memlekete bir sarı saçlı, mavi gözlü cifcina götürmesini isterin. Emme bu avratçık ne deyi şu yerini yurdunu terk edip de geliyor, ona şaşıyorsun. Şu Esteri'nin gozel gozel sokaklarında gezmek dururken, Akçahisar köyünde tezek yapmanın nesini özledin hey Polak kızı? Salihli'nin çekirdeksiz üzümünü de görmedin ki pis boğazın tuttu da dayanamadın diyeyim. Paket taşlarıyla döşenmiş Esteri caddelerinin yerine sığırtmaçların dolaştığı bağ aralarında mı gezeceksin? Konuşmanın gidişatı neferlerden bir kısmını güldürüyorsa da Mustafa ve hemşerileri herhalde bundan memnun kalmıyorlardı. Nihayet çavuşlardan birisi seslendi. Hüseyin çahdırlanıyorsun, kes artık. Hüseyin konuşmasını hemen çevirdi. Bizim memlekete gelmekle kötü de yapmadın, hiç değilse karnın doyar, rengine kan gelir, doya doya güneş görürsün, inciri üzümü tanır, armudu elmayı atıştırırsın. Çünkü Esteri de daha 300 yıl yaşamış olsaydın bu dediklerimin yüzün olsun göreceğin yoktu. Balaylarında Mustafa ile Medya Hanım'ın evlenmesinden sonra ilk iş olmak üzere manga arkadaşları Mustafa'nın kayınpederinin evini terk ettiler. Yani karı kocayı baş başa bıraktılar. Mustafa'nın ahır nöbetini ve yeni teslim edilen hayvanları tımar sırasını üzerlerine aldılar. Gece evinde rahat kalmasını temin ettiler. Medya Hanım yol hazırlığına başladı. Mustafa karısını şimdilik benden kaçırmıyor ve anlaşması mümkün olmayan bu iki çiftin arasında da arada sırada aracılık ediyorum. Ancak şunu söyleyeyim ki Medya Hanım Türkiye'ye gelmeden önce hayli Türkçe ve Mustafa da kısa zamanda hayli Polakça öğrendi. Aşk bu, neler yaptırmaz. Sümüklü Durmuş. Sümüklü durmuş bütün Stirri zabıtasının seferber hale gelmesine ve bir saat heyecan geçirmesine sebep olmuştu. Galiba çok nezle oldu ve boyuna sümüğünü çektiği için arkadaşları ona sümüklü durmuş demişlerdi. Nazilli'nin Akçabayır köyünden olan Durmuş'un hayli çenebaz ve hayli işgüzar olmakla beraber böyle 1-200 polis ve jandarmaya sahip koca kasabanın zabıtasını korku içinde bırakacak kadar cesur olduğunu bilmezdim. Yalnız burada sorulacak bir mesele vardır ki, o da acaba sümüklü Durmuş mu haddinden fazla cesurdu, yoksa Stiri zabıtası mı haddinden fazla korkaktı? Ben bunun takdirini okurlarıma bırakarak yalnız hikayeyi olduğu gibi anlatmaya başlayacağım. Durmuş da arkadaşları gibi vazife icabı 8 beygirin tımar ve yemeğiyle vazifelendirilmişti. O bu işi tamamen başarmakla beraber civarındaki Avusturya neferleriyle de ahbaplığa zaman bulurmuş. Ve hassaten bunlardan Yosef isminde biriyle sıkı fıkı arkadaş olmuş. Beraber oturmuş kalkmışlar gezmişler. Hayvanlarını beraber çıkarıp sulamışlar. Durmuş Yosef'den, Yosef Durmuş'tan çok hoşlanmış. Ve nihayet şöyle anca beraber kanca beraber bir eğlenti yapmak sevdasına düşmüşler. Günün birinde Yosef sağ eliyle bir yatak, sol eliyle de uzun bir saç işareti edince, maalesef o vakitler saçlar henüz uzundu, Durmuş anlamış ki şöyle bir şey olsa da eğlensek demek istiyor. O vakit Durmuş da dirayet göstermiş. Sokak, yürümek ve ev işareti yapınca Yosef de şu bilinen evlerden birine gidelim de eğlenelim manasını anlamış. Neticede görülüyor ki anlayışlarda hata yok. Bir akşam Yosef'in delaletiyle, çünkü Durmuş Stiri'deki evlerden hangisinin kötü ve hangisinin iyi olduğunu anlayamıyor ve hepsini birbirine karıştırıyordu, o evlerden birisine damlarlar. Eğlence bol, cifcina çok, keyifler yerinde, dernek tavında. Durmuş bir tane sarışın seçer ve yamacına oturur. Yosef de galiba Arap'ın dediği gibi fülüs mafiş olduğu için sağdan soldan çöplenmeye başlar. Bu meyanda Durmuş'unkine de sarkıntılık eder. Önce kolunu okşar, Durmuş içerler fakat sesini çıkarmaz. Yosef kızın kolunu öper, Durmuş'un ayranı kabarır, elleriyle bir şeyler işaret eder. Fakat Yosef bunu şaka anlar ve gülüverir. Öyle ya, başka ne olabilir ki? Şunun şurasında 1-2 saat eğlenip dışarı çıkacaklar, ufak tefek taarruzlarına devam eder. Durmuş derdini anlatamaz, kafasının ne kadar kızdığını da ifade edemez. Fakat bir defa daha kaşlarını çatar. Ülen gavur oğlu gavur, sen beni pezevenk yerine mi koyuyorsun der. Ötekisi yine aldırmaz güler ve derken nihayet ne yapar bilir misiniz? Durmuş'un yanında oturan kızı çekince kucağına oturtuverir. Durmuş, hey geçmişi tenekeli, seni bana sayıyla mı verdiler diye narayı atıp çizmesinin ucundaki ufak kamayı çekince Yosef yaptığı haltın farkına varır ve tamamları kaldırınca dışarı uğrar. Yalnız o mu ya, bütün hane halkı mamasıyla dadasıyla beraber yallah dışarıya. Olan işlerden yalnız kötü evin sakinleri değil de bizzat Durmuş da hayrettedir. Ancak aldırmaz, başladığı keyfin yarıda kalmasına razı olmaz. Avradı yanına alır, başlar yarendik etmeye. Akşam yemeğinden sonra Zabitan gazinosunda oturuyoruz. Herkes çakır keyif ve neşeli konuşuyor. Yanımdaki Viyanalı yüzbaşı boyuna Viyana kadınlarının güzelliğinden, nezaketinden bahsedip duruyor ve arada sırada soğuk soğuk taklitler yapıyor. Türk kadınlarını soruyor, benden bilgi alıyor. Tam o sırada nazik merkez kumandanının kendisinden daha nazik emir subayı nazikçe selam vererek masamıza yaklaşıyor ve ''Affedersiniz, gayet önemli ve acil bir mesele için konuşmanızı keseceğim. Lütfen mülazım efendi, merkez kumandanının yanına gelir misiniz?'' ''Peki efendim.'' Merakla yerimden kalkıyorum. Böyle mesai dışında resmi iş yapmak Avusturyalıların adeti değildir. Herhalde pek acele ve çok mühim bir iş vardı. Merkez kumandanını gazinonun telefonu başında ve telaşla konuşuyor buluyoruz. Ya, vol, natürli. Bir taraftan gözlerini açmış merakla bana bakıp ikide bir başını sallarken gözleri hep bana çevriliyor. Meraktan çatlayacağım. Ne olmuştu, neler cereyan ediyordu? Nihayet telefon konuşması bitti. Merkez kumandanı mikrofonu bırakır bırakmaz elimden yakaladı, bir köşeye çekti. Aman mülazım efendi. Emrediniz, ne var? Sormayınız, müthiş felaketengiz bir şey. Nedir efendim, lütfen söyleyin, beni de merak aldı. Efendim sizin neferlerden birisi bugün umumhanelerden birisine hücum etmiş. Kılıcını çekmiş içeride kadın erkek ne kadar insan varsa hepsini kesip doğramak istemiş. İçlerinden bir kısmı firar edebilmiş fakat bir kısmı dışarı çıkamamış. Kaçını öldürdüğü belli değil. Polis müdüriyeti yeterli kuvvet göndermiş evi kuşatmış. Fakat içerideki nefer saatlerden beri müdafaa ediyormuş. Tabii bir müttefik askeri öldürmek doğru olmadığı için bana haber verdiler. Lütfen siz de bir müfreze alarak hemen evi kuşatınız ve herhalde bu gece yakalayınız. Yalnız sizi çok severim, kendinize dikkat ediniz. Bu nefer çok atak bir şeymiş. Çünkü malum bizim zabıtamız çok cesur kimselerden meydana geldiği halde hiçbirisi buna yaklaşmaya cesaret edememiş dedi. Başımı önüme eğdim düşünüyorum. Binbaşının söylediği ya doğrudur yahut yanlış. Doğru ise kimdir bu azılı mahluk? Bizim bölükte böyle birisi yoktu. Hepsi uslu puslu kuzu gibi çocuklar. Hangisi de olsa öyle müfrezeye, polise, askere lüzum görmeden tek başıma gider kulağından yakalayıveririm. Zabitine karşı gelecek kim bulunabilir? Eğer böyle birisi varsa bu mutlaka bizim bölükten değil, başka bir yerden gelmiş bir şahıs, daha doğrusu bir ejderdir. Binbaşının söylediklerinin yalan olması ihtimaline gelince neden olsun, sebep ne olabilir? Neticede bir muamma. Fakat ne olursa olsun madem ki bize böyle bir olay aksettiriliyor, gürültüye meydan vermeden, etrafa duyurmadan bu işi halletmek lazım. Merkez kumandanına dedim ki, rica ederim siz bunu kimseye açmayınız, bana evin adresini veriniz. Bu nefer bizdense 5 dakikaya kadar halleder gelirim. İmkanı yok mülazım efendi, sizin tek başınıza bu işi halletmeniz mümkün değil. Ne diyorum size, biz 30 kadar polis gönderdiğimiz halde hiçbirisi cesaret edip eve yanaşamıyor. Biliyorum siz de bir Türk gibi cesursunuz ve tek başınıza bu işi başarmak istiyorsunuz. Ama dikkatli davranınız ve yanınıza bir müfreze alınız. Rica ederim binbaşı efendi, siz bu işi bana bırakınız. Benim neferlerim için de zabitine itaatsizlik edecek, hatta olay çıkaracak, dediğiniz gibi polislere karşı koyacak bir nefer hayal edemiyorum. Peki siz bilirsiniz, kapının önündeki arabamı alabilirsiniz. Neferim sizi doğru o eve götürür. Araba beni son süratle söz konusu eve doğru götürüyor ve ben düşünüyorum. Kimdir bu adam? Bölükte aslan gibi çocuklar, şu stiri polislerinin 30'unu 40'ını aklayacak baba yiğitler çok. Fakat onların böyle şeyler yapmalarına, hatta bu tür evlere gitmelerine imkan yok. Kimdir bu? Kim olabilir? Mahalleye doğru yaklaşıyoruz. Evin daha 300 metre mesafesindeki köşe başında 5-6 polis silahla bekliyor. Merkez kumandanlığının arabasını ve beni görür görmez telaşla yanıma geliyorlar. Aman mülazım efendi, asker getirdiniz mi? Canım ne askeri? Efendim başka türlü nasıl yakalayabilirsiniz? Peki ne yaptı ve ne yapıyor size? Efendim bize bir şey yaptığı yok fakat kılıcını çekince bütün evdekileri kesecek olmuş. Hepsi kaçmışlar. Kadınlardan bir kısmı içeride kalmış fakat hayatlarından haberimiz yok. Biz zorla içeri girer ve yakalardık ama ne onun yaralanmasını ne de bizden birisine bir şey olmasını istedik. Yani canınızdan korktunuz. Önce benim neferlerimde kılıcı olan kimse yoktur. O sırada benim gelmemden cesaret alan ve civardaki evlerden birisinde saklanan Mama ve Yosef'le çıplak kızlar meydana çıkıyor. Aman mülazım efendi, kurtar bizi ve evdeki arkadaşlarımızı. Ne ettim ama anlat şunu. Mama kollarını açıyor, kulacından daha büyük bir kılıç işareti yaparak. Kılıcını çekince Yosef'e doğru bir salladı. O çevik yan verdi kaçtı. Yoksa biraz kalmış olsaydı ikiye biçecekti. Arkasından biz de düşe kalka dışarıya fırladık. Sonra? Şimdiye kadar buralarda saklıyız, cesaret edip dışarıya çıkmadık. Polisler eve gittiler mi? Ah mülazım efendi, nasıl cesaret etsinler, kellelerini koltuklarına alarak nasıl eve yaklaşsınlar? Peki canım, size bir şey yapacağını nereden biliyorsunuz? Öyle söylemeyiniz, bizi Jesus Christos kurtardı, yoksa hepimizi biçecekti. Peki sebebi ne? Bilmem ki, onu da anlamadık. Şu Avusturyalı neferle beraber geldiler, eğleniyorlardı. Bir ara nedense kızdı, yerinden fırladı. Peki sen söyle bakalım Yosef, adı ne bu neferin, Türk mü, neden seni kesmek istedi? Efendim o benim arkadaşımdı, adı Durmuş. Ben hiçbir şey yapmadım, bir kızla eğleniyorduk. Birden kılıcını çekti, üzerime yürüdü. Bu kılıcı nereden çıkardı? Bizim neferler kılıç taşımaz. Efendim kılıç mı yoksa yatağın mı? Ben de neresinde taşıdığını bilmiyorum. Herhalde kaputunun altından mı, bir yerden çıkardı. Aldığım bilgiden tam bir mana çıkarmak mümkün olmadan eve doğru yürümeye başladım. Önce isim bana yabancıydı. Duruş diye bizde kimse yoktu. Yanımdakiler, polisler beni yalnız bıraktı. Tamamen ıssız kalmış olan sokaktan tek başıma ilerliyordum. Ve arkamda uzaktan ve korkulu gözlerle bana bakıyorlar. Bense yalnız başına ejderhaya karşı ilerleyen Siegfried gibi korkmadan yoluma devam ediyorum. Nihayet evin kapısındayım. Ta uzaktaki köşenin arkasına sinmiş, evi tarassut eden polislerin kasketleri görünüyor. Kapıyı açtım, yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorum. Yanımda ne bir silah ne de bir çakı bulunmadığı için, ne yalan söyleyeyim, orada benim de hatırıma korku geldi. Böyle 30-40 polisi korkutup köşelere sindiren mahluk üzerime hücum ederse ne yapacaktım? Yavaş yavaş üst kata çıktım. Sessizce sofanın kapısını açtım. Görünürde kimseler yok. Kulak verdim. İçeriki odalardan birisinden hafif bir mırıltı, bir ses geliyor. Daha biraz yaklaştım. Evet, birisi Türkçe bir şeyler anlatıyor. Anam baban da var mı senin? Adına ne demişler senin? Sofya mı demişler? Mariga mı demişler? Daha fazla duramadım. İçerideki mutlaka benimkilerden birisiydi. Çünkü Stivri'de başka Türkçe konuşan yoktu. Kapıyı açtım, ceketini çıkarmış, içindeki basma gömleğiyle bir Mehmetçik şezlonga kurulmuş, ayaklarını iskemlelerden birisinin üzerine koymuş, avradı da yamacına almış, sağ kolunu omzuna atmış, yarenlik ediyor. Kapıya karşı yan oturmuş olan bu çiftten önce kadın bana karşı döndü. Onun da hayli korku geçirdiği solgun benzinden anlaşılıyor. Fakat sonra herhalde bu korku kaybolmuş ki şimdi rahatça yarenliğe katılabiliyor. Aradan Mehmetçik de başını uzattı. Ay neler de görüyorum. Bütün bu vakaların kahramanı Sümüklü Durmuş değil miymiş? Beni görür görmez hemen arkasını döndü, düğmelerini iliklemeye, ceketini giyerek önünü kapamaya başladı. Hiç ses çıkarmadım, işini bitirdi ve bana doğru döndü. Kadını dışarı çıkardım, yavaşçacık yanına gittim, kulağını yakaladım. Ulan Sümüklü cenabet, nedir bu senin ettiğin haltlar? Efendim, tabanının altını öpeyim, benim bir şey ittiğim yok. Ne ararsın sen burada? Bir şeytana uydum geldim efendim, hani beni o Avusturyalı Joseph götürdü. Sonra sen onu kesmeye kalktın. Ben bir şey yapmadım efendim. Yanıma bir avrat aldım. O kerata Joseph midir nedir, bütün avratları bıraktı da benimkine göz koydu. Ülen yapma etme dedim. Benim avradı çekince kucağına oturttu. Burada Durmuş'un gözleri parladı. Sağ kulağı elimin içinde duran başını doğrulttu. Efendim, ben bu boynuzluluğu kabul edemem. Peki Joseph'i vurmak için çektiğin kılıcı ne yaptın? Durmuş şaşaladı. Ne kılıcı efendim? Ne bileyim ben, sende bir kılıç varmış ve az daha Joseph'i ikiye bölüyormuşsun. Durmuş güldü, başını salladı. Tövbeler olsun, şu gavurların ödü patlak be, kılıç dedikleri işte şu bıçaktır. Elini çizmesinin koncuna soktu, 15 santimetre kadar uzunluğunda bir kamacık çıkardı. Ne halt etmeye bunu taşırsın? Hani efendim, memlekette kavun karpuz keserdik, bu batasıca yerde o da yok ya. Bazen hayvanların yularını, ipini kesmek lazım geliyor, onun için taşıyorsun. Durmuş'u umumhaneden çıkardım, arkama kattım. Bütün sokak sakinleri pencerelere dökülmüş, 30-40 polisi 2 saatten biridir tir tir titreten ejderi ve onu arkasına takıp serbest serbest yürüyen kahramanı seyrediyor. Beni bekleyen arabanın yanına geldik. Durmuş'a arabacının yanına atlamasını söyledim. Avusturyalı arabacı hem arabayı sürüyor hem de arada sırada gözlerini açarak korkuyla Durmuş'a bakıyor. Arabayı doğru merkez kumandanlığına çektirdim. Bu zamanlarda merkez kumandanı mutlaka bir defa dairesine uğrardı. Bugün de gelmişti. Kapıya vurdum, ben önde, Durmuş arkamda, odadan içeri girdik. İşte kumandanım, umumhanede olay çıkardı, rivayet edilen ve sizin de bu gece mutlaka yakalanmasını emrettiğiniz nefer budur. Merkez kumandanının kaşları çatıldı ve bu belayı ne diye yanıma getirdin kabilinden yüzüme baktı. Ne suretle yakaladınız? Evden içeri girdim, kulağından tutup dışarı çıkardım, arkama katarak buraya getirdim. Peki bir taarruzda bulunmadı mı? Hiçbir kimseye ilişmediği, taarruz etmediği gibi bana da bir şey yapmadı ve hürmetle emirlerimi yerine getirdi. Yalnız sizinkilerden biri bunu hem o kötü yere götürmüş hem de yanına aldığı kadına sataşmış. Bu da dayanamamış. Bizimkiler doğdukları yerin alışkanlığı, biraz fazla sıcakkanlı ve kıskançtırlar. Şu bıçağı çekmiş ve fakat arkasından dahi atamamış. İşte hepsi bu kadar. Üzerinde başka silah yok mu? Asla. Peki 30 polisi geriye püskürten kim? Hayal. Hangi hayal? Şu askerlerin hayali. Çünkü polislerinizin hiçbirisi eve yaklaşmaya, kapısına olsun dokunmaya cesaret edememiş, köşe başlarında bekliyorlardı. Binbaşı herhalde hayli mahcup oldu, canı sıkıldı. Ancak söylediklerimi de açıktan açığa kabul edemedi. Herhalde bunda bir iş var ama doğrusu anlaşılamayacak dedi. Ben de fazla söylemeye lüzum görmedim. Durmuş'u bölüğe kadar götürdüm ve bir miktar duş yaptırdıktan sonra evine gönderdim. Dönüş. İşlerimiz artık sona ermişti. 1500 kadar hayvan satın almış ve bir kısmını sevk etmiştik. Dönmek sırası artık bize gelmişti. Stirri'de bulduğumuz yeni dostlara veda ettik ve bir sabah erkenden trenimiz güneye doğru hareket etti. Önceki sevkiyattan arta kalan 900 kadar beygiri sevke bölüğümüz memur oldu ve her trenle de ancak 300 hayvan nakledilebildiği için bir gün arayla 3 tren halinde hareket etmemiz lazım geliyordu. İlk kafileyi ben ve takımım oluşturuyordu. Diğer kafile de arkadan gelecekti. Türkiye'ye kadar tek başıma arkadaşsız seyahat lazım geliyordu ki bu da hayli can sıkıcıdır. Avusturyalılar trende tek bir zabit de bulunsa mutlaka bir mevki vagonu takarlar. Nitekim benim için de birinci ve ikinci mevki kompartımanları olan koca bir vagon tahsis ettiler. Efradın hayvanat yanında bulunması zorunluluğundan koca vagonda da yalnız ben, emir neferim ve takım çavuşumdan başka kimse yoktu. Birinci mevki kompartımanlardan birisini ufak bir tadilatla yatak odası haline getirttim. Diğer birinci mevki kompartıman bana salon vazifesini görecek, kalan kompartmanlar da Mehmet ve Hüseyin Çavuş'a ait olacak, ondan sonra gel keyfim gel. Henüz Ekim ayının başında bulunmamıza rağmen Galicia'da kış mevsimine mahsus kötü havalar ve sisler başlamış. Her istasyonda uzun müddettir haşır ve neşir olduğumuz cifci inaların birkaç benzerine rast geliyoruz. Tren geceleyin Lemberg'i, Perze Michel'i geçti ve ertesi sabah Karpatlara dayandı. Yine sık ormanlar, dağlar, bayırlar ve nihayet uzun Karpat tüneli. Bunu da geçti mi sıcak Macar Ovası'ndayız. Aksi tesadüf. Tam Karpatların zirvesine rastlayan ve 6 kilometre kadar uzanan bu tünelin her iki başında da ufak birer istasyon vardır. Biz beriki başta bulunan istasyonda durduğumuz vakit tünel içinde bir tren bulunduğunu ve bu trenle istasyonda kruvazban yapacağımızı anladık. Trenin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşsız tren seyahatinin ne kadar can sıkıcı olduğunu okurlarım da takdir ederler. Vagondan indim, Mehmetlerle şöyle bir alay edeyim, ne yaptıklarını göreyim diye tren boyunca gezmeye başladım. İstasyonda bol su bulunduğu için hepsi beygirlerini sulamaya başlamışlar. Halbuki diğer tren neredeyse gelecek ve bizimkisi derhal hareket edecekti. Avusturya şimendiferlerinin hiç şakası yoktur. Hareket için öyle 3 kampanaya 5 tamama lüzum yok. Lokomotif bir defa düdüğünü öttürdüm hemen tren hareket eder ve gözünü açmazsan istasyonda kaldığının resmidir. Ben de bu düşünceyle Mehmetlerin işlerini çabuk bitirttim, vagonlarına yerleştirdim, hatta benim vagonun da camlarını kapattırdım. Çünkü 6 kilometrelik bir sahada kömür dumanı teneffüs etmek pek de nefis bir şey değildir. O sırada diğer tren göründü, geldi, makasa girdi. Muharebe esnasında pek az görülen posta trenleri çok alaka uyandırırlar. Ben de dalmış vagonların önünden yavaş yavaş geçişini seyrediyorum. Birden bir düdük sesi işittim ve arkasından bizim tren hareket ediyordu. Halbuki benim vagon hayli ileride, koşarak yetişmemin imkanı yok. Acaba hangi vagona gireyim diye düşünürken tren hızlanmaya başladı ve ben de vagonlardan birisinin basamağına atladım. Basamak vagonun asıl kapısı önündeki basamak değil de gardı frenin kulübesine çıkan basamaktı. Çünkü vagon dahiline girecek olursam orada kömür kokusuna bir de beygirlerin fena kokuları karışacak ve daha feci bir şekil alacak diye düşündüm. Gardı frenin kulübesine çıktığım zaman tren de tünele girmişti. Bir kişinin bile zor oturabileceği bu daracık yerde Macar gardı freniyle burun buruna geldik. Herif bir şeyler söyledi, herhalde bir hayli küfürler savurdu. Ben pişkinlikten duymazdan geldim, sesimi çıkarmadım. Başka ne çare? Fakat burada seyahat etmek ne kadar da zor bir şeymiş. Bir taraftan sırtımda kaput yok, arkama gelen kırık pencereden gürül gürül esen rüzgar beni zangır zangır titretiyor. Diğer taraftan boğucu bir kömür buharı, bir karbon gazı ciğerlerimizi cayır cayır yakıyor. Bu yetişmiyormuş gibi bir de manivela darbesi, lokomotif düdüğünü kah tek kah çift öttürüyor, her çevirişte de yerin darlığından demir kolun baş tarafı karnıma küt diye bir defa vuruyor. Frenci bir küfür savuruyor, neticede soğuk kömür dumanı, manivela darbesi beni yarı baygın bir hale getirmişti ki koca tünelden çıkmak nasip oldu. Saf hava ciğerlerime dolunca kendime geldim, açıldım. Karanlık tünelde didiştiğimiz frenci ile göz göze geldik. Herif galiba karnıma indirdiği manivela darbelerini ve savurduğu küfürleri düşünerek tebessüm etti ve iltifat gösterdi. Önümdeki güzel manzara rüzgarın şiddetini ve soğuğunu unutturdu. Gözlerimi açmış, baş döndürücü süratle indiğimiz ormanlı tepeleri, çimenli vadileri seyrediyorum. Önümde ve aşağılarda koca Macaristan ovası uzuyor, mavi erguvani ufuklarla kapanıyor, tesadüf beni mutlaka şu manzarayı görsün diye bu kulübeciye attı diyordum. Çünkü vagonun yalnız bir tarafı gören kompartımanından böyle kuş bakışı bir görüş imkanı yoktur. Bütün vagonların damından daha yüksek bir mevkide duruyorum. Önümde yanımda hiçbir engel yoktur. Lokomotif kıvrıla kıvrıla kavisleri dönüyor ve vagonlar iki taraflarına sallana sallana onu takip ediyor. Her an her adım aşağıya, sıcak Macar Ovası'na doğru iniyoruz. Baş döndürecek bir yükseklikteki demir köprüyü trenin süratini kısmasına mahal kalmadan geçtik. Halbuki bir sene önce bu köprüden geçerken tren gayet yavaş hareket etmişti. Demek ki Rusların tahribatı şimdi tamir olunmuş. Dağlık güzergahta hemen hiç de köye rastlamıyoruz. Keza bizde olduğu gibi koyun keçi sürüleri de görünmüyor. Yalnız dağ, orman, çayır. Nihayet ovaya ve ilk Macar istasyonuna vasıl olduk. Burada bizi kırmızı ceketli Macar kişasonları karşıladı.